Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar diliyorum. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımda Baykal Alamant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tansu Polatkan karşımızda. Tansu abi merhabalar.
Merhaba,
hoş geldin.
Teşekkür
Ali Kulak yanımızda.
Merhabalar.
Stüdyonun konumunda böylece anlatmış olduk.
İyi yıllar olsun.
Evet. Hem iyi akşamlar hem de iyi seneler.
İyi seneler diyoruz. Şehitsiz, kazasız, belasız.
Dedik ama bugün 3 tane şehit
yine,
vardı.
Yine evet maalesef.
Hani bunlardan... Bunları yaşamadığımız günler dileyelim de tabii ki ülkemize de kişisel olarak herkese de bizi dinleyenlere istedikleri gibi bir yıl geçirmelerini dileyim ben her halükarda ama ülkemizin de iyi dileklere ihtiyacı olduğu bir gerçek. Onu da böylece ifade etmiş olalım. Şimdi yeni yılın ilk programı bu ve bu programda bir değerlendirme gibi bir bakış açımız olacak herhalde. Geçen yılın sadece sezonun değil yani ilk yarının değil geçen yılın bütün yılı kapsayan bir değerlendirme pozisyonunda olacağız. Ama güncelden de tabii ki başlamakta ya da günceli de unutmamakta fayda var diye düşünüyorum. Güncel şimdi aslında hani kulüpler ikinci yarı hazırlıklarına transferlere vesaire bakacaklar ama bir İlhan Cavcav Yılmaz Vural meselesi başladı ve gidiyor.
Evet.
Bunu biraz biz de değerlendirelim. Sonra öbür konulara bakarız. Tansu abi sen ne düşünüyorsun diye önce bir sana sorayım. İzlemişsindir mutlaka olanı biteni.
Tabii izledim, izliyorum.
Yani zaten ana noktası da şu. Ligin en çok takım çalıştıran teknik adamıyla en çok teknik adam yollayan başkanı bir araya gelmişlerdi. Ama bu birlik 4 gün sürdü. Fakat tartışmalı sona erdi. Biraz da kavgalı sona erdi. Ve sanıyorum mahkemelik olacaklar. Öyle görünüyor. Yılmaz Vural'ın yaptığı açıklamaya bakılırsa.
Şimdi sondan başlayacak olursak evvela bir kulüp başkanıyla bir teknik direktörün böyle bir polemiğe girmeleri yanlış. Yani futbol dünyasında, profesyonel dünyada tabii ki göreve başlamak ve görevden ayrılmak yahut da görevi sonlandırmak gibi çok doğal olaylar var.
Evet.
Bu 3 günde, 5 günde, 10 günde. Tabii Türkiye'de bu İlhan Cavcav'a rastladığı için, İlhan Cavcav'la Yılmaz Vural'a rastladığı için biraz önce de senin belirttiğin gibi çok teknik direktör gönderip de çok takım çalıştıran bir teknik direktör karşı karşıya gelince, başkanla teknik direktör karşı karşıya gelince tabii işin boyutu, dedikodu kısmı daha fazla olmaya başladı. Şimdi Yılmaz Vural... O takıma gelirken benim görüşüm mutlaka o takımın ligdeki performansını biliyordu. Neler yapıp yapamayacağına gelirken karar vermişti ve de belki 2 belki 3 antrenman ve 1.90 dakikadan sonra da 13 futbolcunun gitmesini söyledi. 13 futbolcuyu gönderdiğin zaman yerine 13 futbolcu Ocak ayında nasıl bulacaksın? Ocak ayındaki futbolculara baktığın zaman kendi takımda problemi olandır. Sakatlığı olandır, yönetimle geçinemeyendir, arkadaşlarıyla geçinemeyendir ve de
performans sorunu olan
bir futbolculardır. Onun için hemen bir takımdan 13 futbolcuyu gönderip yerine 13 futbolcu almak o kadar kolay değil. Bu işin hem maddi tarafı var hem de bir de seçilecek olan futbolcuların yine doğru mu seçilecek işin o tarafı var. Şimdi Cavcav tarafına gelince de Cavcav başlangıçta bir kere teknik direktörleri rencide eden sözler söyledi. Yani ben teknik direktörlerden şunu bekledim. Biz bu sene Gençler Birliği takımıyla ya İlhan Cavcav'la bundan sonra bu sezon için çalışmayacağız diye bir ortak bir şey bekledim. Hareket bekledim. Evet. Ama yine de tabii ki işin ucunda bir de ekonomik şeyler var, sıkıntılar var. Bir teknik direktörle anlaşmış. İlhan Cavcav, ben bu kadar senedir bu işin içindeyim diyor, biliyorum diyor. O zaman teknik direktöre neye ihtiyacım var? Sahaya çık, taktik ver, oynat. Yani burada bir takım yanlışlıklar var. Şimdi bir üçüncü boyut, Türkiye Antrenörler Derneği işin içinde. Türkiye Antrenörler Derneği kulübün işine karışamayız diye bir yaklaşım içinde. Bu da doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Çünkü Türkiye futbol antrenörleri dediğimiz zaman o sadece antrenörleri bağlayan yahut antrenörlerle ilişkileri olan bir dernek. Şimdi burada da Yılmaz Vural Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'ne de sataşıyor, bize sahip çıkmıyor diye. Şimdi ben İsmail Dilber'in, yani başkanın görüşüne katılıyorum. Çünkü neticede bu kulübün iç işleridir. Yani sen bu kulübe antrenörü gönderemezsin deme hakkına sahip değildir. Sen ancak antrenörün kulüpte çalışırken ya da gönderildikten sonraki haklarını arayabilirsin. Benim görüşüm o. O konuda bu üçlü şey içinde, çerçeve içinde sanıyorum mağdur olan Yılmaz Vural mı olacak, Cavcav mı olacak? Derneğe bir şey olmaz. Yani
Gençler Birliği mağdur olacak.
Yani Gençler Birliği mağdur olabilir. Çünkü şimdi İbrahim Üzülmez diye bir kardeşimiz getirdiler. İbrahim Üzülmez de gitti Elazığ Spor'da. 3 hafta mı kaldı, 4 hafta mı kaldı? Neden ayrıldı? Onu da bilmiyoruz. İşin arkasında ne var? Gençler Birliği'ne ne verecek? Çünkü bir teknik direktörlük deneyimi olmadı. Yani, antrenörlük bile
Allah
yapmadı yani.
Tansu abi, küme düşmeme mücadelesi veren bir takımın başına getirilecek bir profil mi yani İbrahim?
Değil gibi. Tabii.
Bunun yani anlamı şu. Birilerini araya koymuş. Birilerini devreye sokmuş. Buradan kendine bir maddi parsa. Yani başka hiçbir anlamı yok bunun. Yani, ama olan Gençler Birliği olur tabii. Yani,
tabii bir de şey. Şimdi Gençler Birliği'ni yapısını, İlhan Cavcav'ın yapısını bilenlerin de şöyle bir yaklaşımı var. Ben bu takımı ikincilikte aldım, ikincilikte bırakırım. Ma getirebilir diyor. Biraz narsizm var bunda. Ben bu ikincilikte aldım, ikincilikte bırakırım. Siz bundan sonra ne yaparsanız yapın diye düşünüyor olabilirler diyorlar.
Evet, Ali Konak, senin görüşlerini alalım.
Bence Ankaralı bir bunlar iyi şeyler değil yani. Tabii. Hakikaten Türk futbolu açısından konuşuyoruz, gülüyoruz ama üzüleceğimiz noktalar. Dün Türkiye Futbol Federasyonu basın açıklaması yaptı. Artık ikinci yarıdan itibaren bir talimat değişikliğiyle nasıl ki bir teknik adam bir yılda ikiden fazla takım çalıştıramayacaksa takımlar içinde böyle bir sınırlama getirmeyi planlıyorlar.
Evet.
Bence bu şu 6 günlük kısa görev süresinin en büyük faydası Türk futbolunda bu talimat düzeltmesi olacak diye düşünüyorum.
Hayır, bu daha önce niye düşünülmemiş? Teknik direktör için 2 maçlık yahut 2 takım çizgisi konulmuş da niye kulüpler için böyle bir yaptırım getirilmemiş?
Takımların olayı, kulüplerin olayı bu kadar dejenere ettiği belki de hiç gündeme gelmemişti.
Evet, gelmemişti, evet.
Benim bu konuyla ilgili görüşlerim hem yakın hem de bazı noktalarda ayrılıyorum. Onları ifade etmek isterim. Şimdi birincisi Yılmaz Vural bugün bir gazetelere yansıyan, dünden kalan bir açıklama yoğunluğu var. O açıklama yoğunluğunda diyor ki 15 tane futbolcu mu 18 tane futbolcu mu ne bana karşı olduklarını deklar ettiler. Bunu da hatta Ahmet Çalık sözcülüğünü yaptı. Bu Ahmet Çalık zaten ahlaksızın tekidir. Bunu Fatih Hoca da milli takımı almasın dedi.
Böyle bir hakkı yok bir kere zaten.
Bir defa bunu demek yanlış. Ayrıca da Ahmet Çalık'la ya da diğer futbolcularla yaptığı özel görüşmeleri de kamuoyuna deşifre etti. Yani bana İşimi mi öğreteceksiniz diye. Hayır, bu iş öğretme değildir. Bu karşılıklı görüş alışverişidir. Bir futbolcu gelir der ki hocam biz zaten küme düşeceğiz neredeyse. Sen bizi 2-4-4 oynatıyorsun. Adamlar bize çakarlar 2 kontratakta. Ne yapıyorsun deme hakkı elbette ki vardır. Tabii. Bunu ama terbiyeli bir şekilde deme hakkı vardır. Ve bunu demişler belli ki zaten Eskişehir'e de yenildi. Yani sonuçta ortaya da çıkan tablo bu. Ayrıca İzlandalı oyuncusu Kularsson'da İzlanda'da bir gazeteye verdiği demeçte Yılmaz Vural'ın bu anlayışını yerden yere vurmuş. Hepimiz şaşırdık. Niye uğradığımızı şaşırdık. Anlamadık hani nasıl bir taktik olacak, nasıl bir şey olacak çözemedik diye Yılmaz Hoca'nın aleyhine konuşmuş. Sklason dediğimiz adam da sonuçta İzlanda milli takımının oyuncusu. Onun da sözlerine, Yılmaz Hoca'nın sözlerine itibar ettiğimiz kadar ederiz elbet. Ya da ben ederim. Öyle söyleyeyim. Şimdi 15'ten 10 ya da 18 diyelim oyuncunun kendisini 4 günde nasıl tanıdığını çözemediğini söylüyor Yılmaz Hoca. Yani nasıl olur diyor. Bana diyor bu kadar kısa sürede bu oyuncu grubu gelip de seni istemiyoruz diyebilir diyor. Ama öte yandan diyor ki bu futbol takımından diyor 13 futbolcunun gönderilmesi lazım diyor. 4 günde onu nasıl çözdün hocam?
Evet.
Değil mi? Burada bir çelişki var. Yani ama bu çelişkinin ortada ortaya gelen bu iki çelişkiyi çok kötü yöneten bir kulüp yönetimi var. Yani İlhan Cavcav, Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav ortada bir anlaşılması güç, değerlendirmesi güç, hatta böyle işkillenip ne oluyor kardeşim diye sordurabilecek bir meseleyi hiç yürütemeden hadi güle güle deyip evet, üstünü kapatmış oldu aslında bakılırsa. Yani sen dedin ya kime günah olacak diye, Ali Kunan dediği gibi Gençler Birliği'ne yazık olacak gibi bir görüntü şu anda var. Ama peki madem böyle bir çelişki var, bu çelişkinin altında ne var? Bunu bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Bunu zaman içerisinde
şimdi
öğreneceğiz.
Şimdi araya girmek istiyorum. Tabii, tabii. Bu arada eğer gerçekten futbolcular başkana gidip de biz Yılmaz Vural'ı istemiyoruz demişlerse.
Yoktu
de,
acaba birileri mi dedirtti?
Neyse ya da eğer futbolcular başkana bunu söyleyip de teknik direktörü gönderdilerse burada bir yanlışlık var.
Bu da yanlış tabii. Tabii. Böyleyse ama.
Böyleyse. Şimdi yıllar önceden bir ufak anekdot anlatayım. İsmini de verebilirim. Zeki Ünal'dı.
Evet, eski.
Genel kaptanken bir gün başkanın ofisine gidiyor. Bir bakıyor futbolcular orada. Başkana soruyor bunlar ne diyor burada. İşte hocayı soracağım bunlara deyince. Orada bir inşaat vardı, işaret ettim diyor. Orada ne oluyor dedim diyor. İşte kuyu kazıyorlar. Dedim işçilere sordun mu kuyuyu kazmak için? Niye sorayım dedi diyor. Futbolculara da teknik direktörü göndereyim diye niye soracaksın dedim diyor. Ve futbolcuları gönderdim diyor yani.
İşte o refleksi gösteremiyor şu anda. İşte. Şey, çok güzel bir hikaye bu.
Evet.
Ama İlhan abi o İlhan Cavcav evet, o refleksi gösteremiyor. İstemiyor. Galiba sorun da birazcık da orada. Ama ana sorun tabii TÜFAT Başkanı'yla kişisel husumetinden kaynaklanan karşılıklı sözleşmeler ya da laflar olabilir. Çünkü İsmail Dilber'in herhalde kardeşiyle de ilgili bir davalık durum söz konusu Gençler Birliği Kulübü'nün. Ona bağlı olarak da birbirlerinin, bu iş birbirine bağlı bir onlar arasında sıkıntı, kaos, mahkemelikte bir durum. Ondan kaynaklanan bir itiş kakış olabilir. Bu ayrı ama bunu evet, ayrı tutuyorum
tabii, tabii,
yani.
Tabii ayrı.
Hani kasıtlı olarak da kendi iç işleri biz ne yapalım demiş de olabilir Dilber. Ama bu tablonun altında mutlaka ve mutlaka başka bir şey var. Çünkü işaretler onu gösteriyor. Yani menajerlerin de işin içinde olduğu bir ilginçlik olduğunu ama o ilginçliğin ne olduğunu bilmeden, belgelemeden söylemek gibi bir durumumuz tabii ki söz konusu olamaz. Fakat bir karışıklık var. Evet. O karışıklığı da eğer birbirlerini mahkemeye verirlerse anlarız. Yılmaz Hoca verecekmiş, o zaman ortaya çıkar. Yani orada etekteki taşlar da dökülebilir ortam itibariyle. Bir notu daha söyleyeyim. Tansu abi ve Ali Kunak. Ahmet Çalık bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki o Yılmaz Hoca'nın söylediği kişi ben değilim. Beni kamuoyunun önüne atmak gibi bir yanlışlığın içerisinde ben ahlaksız da değilim. Böyle bir şeyi de yapmadım. Ama yapanların kim olduğunu da biliyorum. Onu da söylemem.
Evet tabii çok medeni şeklinde, bir yaklaşım evet, gayet tabii.
Bir açıklama yapmış. Buna cevap vermesi lazım.
Tabii. Şimdi yalnız şu bir gerçek ki bu kadar çok sık teknik direktör değiştirmek hiçbir evet, takıma fayda sağlamıyor.
Yani Gençler Birliği'nin bu ya da İlhan Cavcav'ın bu tavrı, bu hareketi zaten sevimli gözükmüyor. Gözükmüyor. Sevimliliğin ötesinde çok iyi de gözükmüyor. Evet. Yani yanlışlık içeriyor bu hareket. Ama herkes diyor ki yani çevresi dediğim uzak çevreden bahsediyorum. İlhan Cavcav'ın etrafında çekirdek bir kadro var. O kadro istediğini yaptırtıyor. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor diyorlar. Anladım. Ama bu işin biraz dedikodusal tarafı evet, tabii ki.
Ha şimdi yabancı Stuart Baxter diye bir
evet,
adam.
Baxter.
Peki onun geçmişini biliyor muydun? Geçmişindeki evet, performansın neydi?
Kim çağırdı onu?
Ya kim nereden çıktı? geldi çıktı geldi getirdin anlaştın. E onu gönderdin arada Mustafa Kaplan'ı sıkıştırdın. Bir maç o Mustafa çıktı. Sonra Mehmet Özdilek geldi. Bir dönem Mehmet Özdilek'in başarısı söz konusuydu Gençler Birliği'nde. E sabredemedi. Yani hep
ayrıca bir da, şey. Başka bir şey daha var Tanrı. Ben de senin sözünün arasına girdim ama. Yani teknik direktörlerle ilişkilerinde de sorunlu bir adam.
Tabii canım.
Yani şimdi ben bazılarıyla arkadaşlığımız var. Onlardan dinlediklerim ki doğru olduğuna da %100 eminim. Altına imza atarım. Tabii. Bir sürü tartışmalı hikayeler var. Yani sözlerin tutulmaması, verilen sözlerin yerine getirilmemesi, akçal işlerle ilgili sıkıntılar, evet. Parasal ilişkilerle. Evet. O zaman şimdi en büyük bu anlamda Ankara Kulübü tabii ki biz de burada takip ediyoruz onu ama küme düşmemesi için herkes dua ediyor. Fakat İbrahim Üzülmez isimli teknik adamla bu iş olur mu onu bilemeyiz tabii ki. Yani biraz tartışmalı.
Yani onun da geleceği ne kadar acaba onu merak etmemek ama de mümkün değil. Ama o
zaman küme düşmesinde ki İbre daha aleyhe döner yani daha keskin ifadelerle Gençler Birliği bu sezonu toparlayamaz denir. Kadrosunda bana sorarsanız hiç de o kadar kötü bir kadro değil.
Kötü bir kadro değil de bence yabancı oyuncularının seçiminde yanlışlıklar var. Yani yabancı oyuncuları seçerken biraz da kendi elinizdeki futbolculardan daha kaliteli, daha iyi oyuncuları seçeceksiniz diye düşünüyorum. E şimdi bir sol bek almışlar. O sol bekte senin Tosic'in vardı, Halil İbrahim'in vardı, Uğur'un vardı. Gelen adam onlardan daha iyi oynamıyor ki.
Ne kadar
ki.
İyi oynayacaktı.
Tabii. Evet. Bu hafta yedikleri gole bakıyorum. O sol bek gitmiş başka yerlerde dolaşıyor ikinci golde. Sağ kanat olduğu gibi koridor oradan golü yiyorlar. Yani dediğim gibi yabancı futbolcu seçiyorsanız kendi takımınızdaki futbolculardan daha iyi olması şart bir kere.
Ama bu El Kebir ile Lendl mesela aldıkları iki oyuncu. Hani şimdi biz dinleyenler belki Fener Galatasaray Beşiktaş bekliyordur ama bu da tabii ki bizim 1923'te kurulmuş Cumhuriyet'te yaşayan bir kulüpten bahsediyorum. Dolayısıyla sağını solunu kurcalamamızda bir sakınca yok elbette ki. Yani başlangıçtaki performanslarını niye gösteremiyorlar o da ayrı bir şey. Bazı evet. Oyuncular için söylüyorum tabii yani.
Bu arada sahada Mustafa Elkebir ile Stanko'nun bir böyle
örneğin Stanko evet.
Şeyleri var gibi, çekişmeleri var gibi görünüyor. Yani benim izleyebildiğim maçlarda böyle birbirleriyle çok fazla yardımlaşan, birbirlerine bakmayan filan bir tipler gibi geldi bana.
Evet. Şimdi 2015'i biraz toparlayalım. Gençler Birliği'ne vatana millete hayırlı olsun diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ama keşke daha doğru bir teknik adam seçselerdi diye düşünüyorum. Yani ben bu teknik direktöre yani İbrahim Üzülmez'e olan itirazım şu. Sürekli bir yerlerde sanki ona bir iş yaratılıyormuş ya da bir yaratılma çabası varmış gibi algılıyorum ben hep. Kusura bakmasın vallahi söylüyorum yani bunu başka ortamlarda da söyledim. Hani yorumculuk yaptı olmadı, şunu yaptı olmadı. Şimdi halbuki de teknik direktörlüklerine bakalım. Sana biz demin hazırlıyoruz diyen birileri varmış gibi. O da bunlara hiç itirazı yok. Zaten hani itirazı da niye olsun diyeceğiz de.
Ya zaten Türkiye'de iyi teknik direktör, kötü teknik direktör diye de ayıramıyorsun ki. İşte Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim'i bir tarafa bıraktığın zaman hepsi birbirinin aynı diye neredeyse, düşünüyorsun. Yani birisi gönderiyorsa öbürkü alıyor takımının başına getiriyorsun.
Ya değişen bir şey olmuyor tabii, ki. Yani.
Sıra sürekli turnike dönüyor
tabii,
yani.
Turnike oluyor.
15-16 kişi.
Rotasyon oluyor yani
ama
sürekli.
Onlar da enteresan yani o 15-16 bile değil belki Ali Kunak. Daha
kısıtlı tabii.
Daha sayıda. Evet. Şimdi tabii ki hem dünyada hem Türkiye'de pek çok olay oldu. Ama en yakın tarihli herhalde bir milli takım dememizde fayda var değil
tabii,
mi?
Yani tabii bizim milli takım.
Milli takım. Önce onu bir değerlendirelim, konuşalım. Evet. Senden başlayalım Tansu abi.
Sonra evet, milli takım öncelikle tabii çok büyük bir şansla Fransa'ya gidiyor. Bunun üzerinde artık çok fazla durmanın anlamı yok. Da ligdeki bizim futbolcularımızın performansının ve de sezon sonu yorgunluğunun Fransa'ya nasıl yansılacağını düşünmekte fayda var diye
şöyle olmaz
geliyor.
Mı Tansu abi? Yani tamam bu önemli bir soru da aşmazlar mı o şeyi? Kafalarında oranın adrenali bu sezon yorgunluğunu vesaireyi falan kapatmaz mı acaba?
Şimdi onu unutturacak bir takım hazırlıklar yapılacaktır. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam 2008'e gidilirken Antalya'da bir kamp yapıldı. Futbolsuz bir kamp yapıldı. Evet. Eşleriyle, çocuklarıyla evet. Geldiler. Evet, bir gevşeme kampıydı. Şimdi milli takımımız aslında yabancı sayısının çok olmasına rağmen Milli takıma seçebileceği oyuncular belirli kritik noktalarda oyuncular var. Mesela bir Eren der diyor keşke Türk olsaydı
evet,
diyor.
Oynayabilseydi. Evet.
Yani şimdi bana göre şu anda Süper Lig'in en iyi santrforu o. Ama milli takımımızda oynama şansı yok. İşte yine bıraktı, umuttu. Bir üçüncü ismi bulmakta zorlanacağız. Mevlüt Erdinç deniliyor.
Cenk
deniliyor evet. Ama yani devamlılığı olan futbolcular evet, değil.
Cenk şimdi, biraz sanki yine de bir süre alıyor yani. Evet, ama yeter mi yetmez.
Yeter mi yetmez mi tartışılır. Şimdi bir de orta direğe baktığımız zaman Fenerbahçe'nin stoperleri iki tane yabancı. Galatasaray'ın kalecisi yabancı. İki stoperden birisi yabancı. Orta ikiliye geldiğimiz zaman orada zaman zaman Snyder oynuyor, yabancı. Sol kanada baktığımız zaman yabancı. Sağ kanada baktığımız zaman Beşiktaş'ta ve şeyde
alternatifler var ama yani.
Hani... Var ama yani takımların da az süre alabilen, az oynayabilen, devamlılığı olan futbolcular olmuyor.
Ama şimdi orta alan dediğimiz zaman tabii ki daha önceki yıllarda hani Galatasaray'ın o yoğun şampiyonluk dönemlerinde neredeyse milli takım olduğu gibi Galatasaray evet, oluyordu da. Ama şimdi Beşiktaş'ın orta alanına baktığımız zaman tamam Atiba'yı atalım kenara. Fakat Oğuzhan, Gökhan, Olcay sadece Beşiktaş'tan oraya monte edebilecek oyuncular olarak düşünülemez mi örneğin? Hani o kadar karamsar olmalı mıyız gerçekten diye sorguluyorum.
Öyle değil, o kadar değil ama mesela bir Mehmet Ekici'yi de göz ardı örneğin, edemeyiz tabii. Ama yine de dediğim gibi şimdi mesela büyük maç havasını yaşamış futbolcuların daha milli takımda lazım oynayıp daha fazla süre almaları gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Volkan Babacan milli takımımızın kalecisi bana hiçbir zaman güven veren bir kaleci olarak görünmedi. Yani o kalede ağırlığını hissettiren bir kaleci gibi görünmedi. Çünkü bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarını yaşamadı. O maçları yaşadığı zaman da zaten kaleciliği bitmek üzereydi. Sonra toparladı bir Beşiktaş'la mı final maçında evet, oynadı. Evet. Hatalı goller yedi. Fenerbahçe'de sonu oldu. Stoper şimdi Semih diyoruz, Hakan diyoruz. Semih Galatasaray takımında çok bana göre iyi oynamıyor. Evet. Oynuyor ama iyi oynamıyor. Hakan Balta belki devamlılığı olan bir futbolcu ama milli takımdaki performansı ne olacaktır? Çünkü bir de turnuva takımı olmak çok önemli.
Tabii hani Ersan'ı da belki Beşiktaş'tan katabiliriz.
Düşünebiliriz evet, yani.
Bir de kaldı ki sağ ve sol beklerde problemimiz
problem yok. Problem yok orada görünüyor. Yani, zenginlik evet, var. İleri uca geldiğimiz zaman Gökhan Töre'yi düşüneceğiz belki sağ kanatta. İleri uçta Burak diyeceğiz. Beşiktaş'ta Gomez oynuyor santrfor. Onu alıp milli evet, takımda oynatamayacağız. Fenerbahçe'de Fernandão ile Van Persie var. Doğrusu yani yine de bir sıkıntı benim görüşüm. Mutlaka teknik direktör bu konuda çalışmalar yapacaktır.
Çok,
da ama...
Evet, karamsar izlenim vermiyor. Yalnız 5 Ocak'taki yapacağı konuşmayı da iptal etmiş.
Öyle mi?
Evet, ilginç o. Ali Kunak, sana göre Volkan Demirel affedilmeli mi, affedilmemeli mi?
Ya şimdi Volkan Babacan'la Volkan Demirel'i karşı karşıya koyduğumuz zaman Volkan Demirel'in kaleci farklılığı asla tartışılmaz. Ama bir futbolcunun da çok önemli bir milli maç arifesinde takımı hiç kimseyi dinlemeden yalnız bırakıp da sahayı terk edip gitmesi de bence affedilecek bir davranış değil. Bence de Volkan Babacan'a devam edecek diye hissediyorum ben.
Hissediyorsun. Ama adam diyor ki ben diyor yani oynamak istiyorum, dönmek istiyorum diyor. Aslında hani çok berrak, belki de berrak da demiştir şu anda belleğim de değil. Özür de diliyor Fatih Hoca'dan.
Evet.
Şimdi dönülmemeli mi? Yani yani bir şans daha verilmemeli mi? Bir de o olayla ve bu sezonu da düşünürsek farklı bir profilde sergiliyor.
Evet.
Daha düzgün bir profil sergiliyor.
Yani negatif olaylar... bir sonuç çıktığında döndü der diyelim. Volkan hatalı bir gol yedi. Bu defa diyecekler ki ya işte bak affettiniz bu oldu gibi bir şey olacak Fransa'da. Evet. Ya da tam tersi Volkan Babacan hatalı bir gol yediği zaman da bu defa Volkan Demirel taraftarları da diyecekler ki ya Volkan Demirel'i getirseniz diye. Böyle bir
söylenti olacak. Onur da var bu arada kalede tabii. Onur da,
Onur da biraz törpülenirse ki takımında törpülenmesi zor da ama başka bir takıma da transfer olup oynayabilir aslında. O da önemli bir etken.
Evet.
Kaleci alternatif anlamında.
Kaleci.
Hatta Belki de Tolga bile bir alternatif Beşiktaş
kalecisi. Tabii yani daha önce de milli takım formasını giyen bir kaleci olarak Tolga da ilk planda düşünülecek. Yani şimdi Mert ve Harun var mesela Bursa'da. Mert'i bu sene takım maç kurtarırken görmedik hiç.
Mert düştü. Yani evet. Şeyinden düştü. Evet. Performansından yani, düştü.
Harun geçen sene çok iyi oynuyordu. Bu sene şans vermediler Harun'a. Mert'i ısrarla oynatıyorlar. Başka kalecilere de baktığımız zaman mesela Mersin'in kalecisi iyi oynuyordu ama daha milli takımı taşıyabilecek bir kaleci değil. O
niye
da artık,
değil onu bilmiyoruz. Tabii.
Yani iyi oynuyordu ama artık takımın da savunması falan o kadar kötü ki ön plana çıkması mümkün olmadı.
Aslında lige takımlara baktığımızda galiba en fazla yerli oyuncu oynayan mevki kaleci.
Kaleci tabii evet. Evet.
Ama bizim hani yine de neresinden bakılırsa bakılsın kale problemi yaşayacağımız gibi bir görüntü yok yani.
Yok tabii. Peki, bence evet. Hücumda bizim problemimiz olacak her zaman olduğu gibi.
Evet. Görünüş öyle ama bakalım nasıl bir alternatif ortaya çıkacak. Evet. Hani bir de şimdi Yunus Mallı gibi bir oyuncu monte edildi. Hakan ortalığında yani çok oyuncu sayabiliriz aslında. Tansu abi. Yani Hakan da sayabiliriz.
Tabii gayet tabii.
Ofansif anlamda sayabiliriz hatta. Yani gol anlamında vesaire. Şimdi Ali Kunak bu milli takım başarısıyla başladık ama milli takım başarısıyla doğru orantılı olarak başarı diyeceğimiz bir de Cüneyt Çakır profili var tabii ki. Şimdi hem orada görev yapacak ama Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz evet. Diye sazı şimdi, sana veriyoruz.
Şimdi bazı basın organlarında Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını 2015'in önemli olayları arasında yazmışlar. Bence Barcelona'nın kazanması değil, o maçı Cüneyt Çakır'ın yönetmiş olması çok daha önemli.
Çok daha önemli.
Evet. Bizim açımızdan çok önemli. Yani biz bir daha göremeyiz. Bir Türk hakeminin Şampiyonlar Ligi finali yönettiğini. Ya, bakın çok iddialı söylüyorum. Bakın. Çünkü bakın Cüneyt Çakır'ın yetişmesi 20 sene. Yani Cüneyt Çakır'ın hakemliğe başladığı 17 yaş, bugün 37, tam 20 sene. 20 seneden anca buraya geldi. Şu anda Türkiye'de böyle bir temel yok.
Evet.
Şimdi bugün klasmanlar açıklandı. İkinci yarı evet. Görev yapacak klasmanlar. Evet. Yani 5 tane arkadaşımızı üst lige almışlar ama yani bir tanesi 38 yaşında. Cüneyt de aynı yaşta. Olacak şey değil.
Olacak
yani.
Şey değil.
O yüzden. O da 20 sene doğmuş ancak demek ki.
O oraya gelmiş.
Ancak 20 sene doğmuş.
O yüzden bu Cüneyt'in olayı hakikaten Türk hakemliği, Türk futbolu açısından çok güzel bir sıralama yaptın. Fransa'ya bizim gitmemizin arkasından hemen yılın en önemli spor olaylarından bir tanesidir. Emeği geçen herkesi, Cüneyt'i, ailesini kutlamak lazım.
Evet.
Evet, şeyi hakemliği her halükarda genel anlamda değerlendiririz elbette. Belki bugüne sığmasa bile önümüzdeki programlarda da yine konuşacak fırsat buluruz. Cüneyt'in Fransa'da bir röportaj verdi. Maç bakıyorum diye. Onun genel değişi galiba değil mi bu?
Tabii. Olaylara zaten hakemlik de öyledir. Yani şey bir sonra alacağınız maçı düşünürseniz o maça konsantre olamazsınız yani. Bu maç bir yorumcu Erman Toroğlu'nun lafıdır aslında. Birçok şeyine katılmam ama bu laf doğru bir laf. Hakem bir maça çıkarken bu maç son maçım diye çıkacak. O zihniyetle evet. Çıktığı zaman iyi maç yönetir. Eğer bu maçta şu olursa ben ondan sonra şu maçı alırım falan filan diye düşündüğü zaman kafada o zaman tilkiler var demektir.
O yalnız son yaratır. Maçta da bir tilki olabilir yani.
Yani son maçım derken son maç yani. Ne olursa olsun ben burada gördüğümü çalacağım. Tabii. Adaletli, objektif bir yönetim göstermeye çalışacağım. Her ne olursa olsun bu çizgimden vazgeçmeyeceğim. Bu maç benim son hakemliğim olsa dahi düşüncesiyle. Yani açıklaması bu onun. O sizin kastettiğiniz bana.
Tabii yoksa son maçına çıkarken yolladığı davetiyelere hesap numarası yazan değil eski hakemlerimiz de oldu yani. Olmadı değil sonuçta. Tabii. Bu da bir gerçek.
Salonlarda jübile yapan hakem abilerimiz vardı.
Şimdi bu arada tabii bir espridir bu. Talat abiye takılırdık. Talat Tokat. Hakkı Çaktırma Al, Orhan Cebe ne güzel bir üçlü diye.
Evet.
Bir önüne de bir Ertuğrul Dilek'i koyarlar.
Hilmi Oku da koyun madem öyle.
Soyadı anlamı açısından baktığımızda öyle bir şey vardı. O yüzden Cüneyt ve ekibinin başarısını ben de çok önemsiyorum. Tabii, tabii. Yani.
Evet.
Aslında tabii. Türkiye'de Aziz Sancar'ın aldığı Nobel'le Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi finali yönetmesi arasında hiçbir fark yok bence yani.
Tansu abi nasıl bir bağlantı kurduğunu tam olarak ben bilmiyorum ama şu tabii
uluslararası başarı çok nadir tabii. Gelmesi açısından hı, bence çok tabii, doğru çok, bir tabii. Bağlantı evet. Olduğunu düşünüyorum.
Tamam itirazım yok sadece anlamaya çalışıyorum o yüzden bu şekilde. Yani
şey çok ettim. Güzel izah et.
Yani gelmez bir daha evet. Demek yani, istiyorum.
Tabii. Tabii. Evet ama benim sizin bu ikiliye bir üçlü ilave edeceğim tabii o da Arda. Yani Barcelona'ya transfer olmuş bir evet. Futbolcusundan bahsediyoruz. Ve üstelik İbrahim Üzülmez gibi birilerinin iteklediği değil, tam tersi bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi helal, emeğiyle, çabasıyla, ister Galatasaray'la olunsun, ister olunmasın, objektif evet. Bir bakış açısıyla alkışlanabilecek en önemli işlerden birisidir diye düşünüyorum. Evet. Ve 6 Ocak'ta da ilk kez formayı giyme şansı evet. Bulacak galiba.
Ve de güzel bir numara vermişler, 7 numara.
7 numara, evet. Evet. Ama tabii herkes onu sahada göstereceği numaralara bakacak elbette ki. Başarılı olmasını elbette isteriz tabii, ama evet. Bu tabii ki Türk futbolunun her halükarda ortaya koyduğu çok önemli bir değer. Bir numara yani.
Tabii, tabii.
Bu değer rakamsal olarak başka bir yerde yani yok.
Bizim gelmiş geçmiş şu ana kadar uluslararası alanda en büyük başarıyı göstermiş evet. Olduğumuz.
Değil mi? Yani evet. Şimdi dolayısıyla bu da ben Nobel ödülü kadar olmasa bile bir alt kategorisinde sayılabilir belki.
Tabii, gayet tabii.
Ama çok önemli bir hareket tabii ki. Çok önemli bir transfer olduğu aşikar. Ona güvenilmesi de çok önemli. O ayrıca da bir de bizim bak milli takım oyuncu arıyoruz. Bir oyuncuyu daha bulduk tabii, ve koyduk Arda'yı şimdi. Bulduk, tabii. Takımı kurduk yalnız Tanrı evet. Abi. Diyebiliriz değil mi?
Kurduk.
Sadece stoperlerde biraz
sıkıntı var
gibi
biraz görünüyor. Sıkıntı var gibi evet.
Tamam peki. Şimdi bunlar güzel işler. Ama 2015'e damgasını vuran bayağı ciddi olumsuzluklar da oldu tabii ki. Bunların başında herhalde sanıyorum Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırı oldu herhalde. Değil mi? Kabul edebilir miyim?
Kesinlikle öyle ve ben bir avcının tesadüfen oraya kurşun sıktığını ya tesadüfen merminin oraya geldiğine inanmıyorum. Yani hareket halindeki bir arabanın şoförüne mermi sıkılıyorsa bu bir sniper'dır. Ve bu sniper mı derler? Evet, avcıdır uzaktan, yani evet. Uzaktan şeydir. Evet. Keskin nişancıdır. Keskin yani. Nişancı. Tabii. Evet. Ve sonra en basit cinayet olayının ardından bile silahını ya denize atar adam ya bir yerlere saklar. Ortalıkta bulunan bir tüfek. Yani oraya bırakıp gidiyor. Nasıl oluyor bu? Onu sıkan adam da o kadar enayi değildir herhalde.
Evet ama silah bulunmadı.
Bulundu. Evet silah bulundu.
Bulundu ama o silahtan çıkmadığı anlaşıldı.
İşte yani bir silah bulundu işte yani, ama.
Faiz silah anlamında.
Evet faiz silah
işte bulamadı. O silah da göstermelik bulundu belki orada.
Karadenizler yani. Şöyle anlattılar onu. Konuştuğum bazı kişiler hani bir gazeteci haberci olarak daha doğrusu sıcak gündem anlamında. Onu bir yerel bir kişi yapsaydı. Şöyle olurdu, o tüfeği yakar, sapı zaten tahtadan olur onun, yakar, devirinde cebine atar giderdi. Evet. Yani onu zaten bulmanın imkanı olmazdı. Ama bu atışın senin de anlattığın gibi profesyonel görüntüsüyle doğru orantı olarak bakıldığında çok profesyonel görünüyor çünkü.
Evet.
O zaman bir organize iş varmış gibi. Ama orada yapılan açıklamalar çok can sıkıcıydı, kafa karıştırıcıydı. Sanki hiçbir şey olmamış, sıradan bir olaymış vesaireymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı evet. Bu açık.
Ve burada de hala sonuç yok.
Evet, hala ortada sonuç yok. Evet. Sonuç olmayan yine Trabzon kaynaklı bir olumsuzluk daha var. O da Çağatay Şahan'la hakem grubunun orada Trabzon'da Gaziantep maçı sonrasıydı yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Alenen hapsedilmesi.
Yani nasıl bir hakem camiası açısından birinci derecede en olumsuz olay bu. Ki evet. Türk futbolu açısından da ön sıralarda yer alıyor. Bence yani dünyada eşi benzeri bugüne kadar rastlanılmamış ve bundan sonra da rastlanması mümkün olmayan bir olay. Yani şeyde Arap ülkelerinde şeyh prensler inip bazen hakem makem dövüyorlar. Yakın zamanda bunun görüntülerini de gördük de ama işte uzaktan talimatla bir başkanın 6 saat hakemleri Orada şey yapması,
mahsur tutması.
Mahsur tutması, ondan sonra çıkartın talimatıyla göndermesi, ertesi gün verdiği demeçlerle bir ertesi gün verdiği demeçlerin tamamıyla birbirini tutmaması.
180 derece fark.
Ve bir de kendilerini kilitlediler iddiası var ortada. Evet,
koruma altına aldık gibi bir de lapta yani var. Hep çelişkili açıklamalar vardı orada. Evet.
Yani bu konuda aslında hakemlerin de bir şeyler söylemeleri, açıklamaları, dertlerini anlatmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Yani şimdi, o fırsat verilmeli aslında.
Açıkça konuşamadığımız bazı şeyler var. Mesela işte diyoruz ya menajerler, teknik direktör gönderildi falan filan. Maalesef burada da bizim açıkça konuşamadığımız bazı şeyler var. Yani o hakemler niye konuşmuyordular? O hakemler niye şikayetçi olmadılar? Türkiye Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği niye şikayetçi olmadı?
Evet.
Savcılık soruşturması hala nerede?
Sonuçlanmadı hala. Evet.
Yani başlamadı bir ifade alma.
Soruşturma açıldı.
Açıldı ama bir ifade alma işlemi başlamadı. Evet. Bilmediğimiz şeyler fazla da üstüne kimse de gitmiyor niyeyse.
Evet.
Yani hani kendi mecrasında yürüyen bazı diyelim ki hukuki anlamda olabilir ama fakat özellikle ben yayında da söylemiştim hatırlarsınız mutlaka. Çağatay Şahan benim gözümde bir hakem makem falan değil artık yani. Hatta başka noktalardan da sorgulanması gereken bir kimlik, kişilik yani bunun başka ötesi yok. Hangi değer bir insanın özgürlüğünün kısıtlamasından daha üstte olabilir ki?
Evet.
Hangi maçı yönetireceksin?
Hakemliği bırakabilmek zor bir karar. Yani hakem
Deniz Çoban kadar için, olamadı yani hiçbiri.
Ben de lafı oraya getirecektim. Evet. Yani Deniz Çoban evet maçtan sonra o fevri bir davranışla bir hata yapmıştır. Bir hakemin kesin özür dilemesi, hakemlik ediyorsa uygun değildir. Ama bedelini de ertesi gün ödemiştir.
Tabii.
Büyük bir cesaretle hakemliği bırakma kararını almıştır. Çağatay Şahan da bırakabilseydi bugün hakikaten hepimizin gözünde yeri bambaşka olur.
Ve şeyi de belki de yapılması beklenen soruşturmaların da daha iyi ve yerini bulur şekilde gitmesini sağlayabilir.
Tabii tabii.
Evet. Yani. Ama yapmadı. Sadece o değil. O temsilci gözlemci grubu da öyle. Oradaki 10 kişinin aslında istifalarını yazıp vermeleri gerekirdi.
Onlar görev alıyorlar herhalde.
Alıyorlar. Alsınlar evet, ne olacak ki?
Alıyorlar.
Hangi değerle karşılaştırılabilir ki bu yani? Yani tebrik ederiz. Şahane, çok iyi. Hakemlik yapıyorlar. Yani. İşte gözlemcilik yapıyorlar. Temsilcilik yapıyorlar. Olabilir.
Şimdi, yani hakemliği bırakmadan ne oldu? O maçtan sonra maç alamadı.
Alamadı.
Evet.
Geçenlerde bir çizgi hakemi miydi?
Yani çizgi hakemi aldı. Bir tane. Bir de PTT'de düdük çaldı. O kadar.
Evet. Bu mu yani? Şey bu mu yani? Ha, karşılığı da bu mu yani? Evet. Kaldı ki bu süreç aslında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nın da görevinden ayrılmasının en temel gerekçelerinden birisi oldu yani.
Tabii, evet. Yani o Trabzon delegeleri de bence başkana iyi bir ders verdiler yani. Hiç kamuoyu beklemiyordu onun bu kadar az oy olacağını.
Bu kadar az oy, evet. Belki de benim kanaatim şu. İlk söylediğiyle iki gün sonra söylediği arasında çok ters bir açı olması. Hani onun da güvenilirlik yöneticilik anlamında
tabii
sorgulanması sebep olmuştur. Şey. Yani. Bir de 9 ay 10 gün ceza aldı. Onu da unutmuyorum. Ama ne kadar bak akılda kalıcı bir şey değil mi?
Evet.
Yani ona sebep oldu. Muharrem Usta da şimdi uğraşıyor vesaire. Onlar uğraşsınlar. Şimdi bunu da geçtik. Geçen seneye benim aklımda olanları öncelikle söylüyorum. Süremizi de hızla eritiyoruz ama.
Bu olayla ilgili bir cümle
söyleyeyim. Tabii tabii iki cümle tamam. Söyleyeyim.
Bununla bağlantılı bir ilktir. Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk defa Türkiye Futbol Federasyonu kendi başkan vekiline de hak mahrumiyet cezası verdi. Bu
olaydan tabii tabii. Bunu hatırlatmak lazım.
Evet.
Ve bütün itirazlarına, bütün karşı çıkışlarına rağmen bu cezayı aldı. Fakat o da istifa etmedi arkadaşlar.
Şimdi ben nasıl söyleyecektim şey yani? Tabii. Bence onu yönetimden çıkartmak gerekirdi. Yani orada çünkü bir taraflılık
var. Azletmek gerekirdi.
Tabii azletmek gerekirdi.
Bu alenen tarafsızlığı zedeleyen bir şey. %100 yani.
%100 tabii.
Ama buna hiç kalkışmadılar. Böyle bir şeyi denemeye kalkışmadılar. Evet. Bu da bizim hafızalarımıza kazınan önemli, ilginç olaylardan birisiydi. Bir olay daha yaşandı. Bu sene 2015 yılı içerisinde. O da şike süreci dediğimiz olayın hani her tarafından kapandı vesaire ama mahkeme tarafından da yani genel hukuk açısından özellikle yapılan yargılama sonucunda Fenerbahçe'nin ve ilgili kişilerinin beraatiyle sonuçlandı. Şimdi bu seneye yansıyacak olan Yargıtay safhası var ama tabii ki o beraat her halükarda Trabzon camiasını üzdü. Normal, üzebilir elbette ki. Ama Fenerbahçe camiası açısından da o günden beri dile getirdikleri söylemin yerine oturmuşluğu anlamından da ilginç bir gelişme oldu.
Evet.
Çünkü diyorlardı ki bu bir kumpas, bu bir bize oyun. Efendime söyleyeyim, bunların hiçbiri olmadı. Başka bir şey oldu ve hukuksuz olarak bütün bu bilgiler, malzemeler toplandı. Hukuka aykırı işlemler yapıldı. Mahkemede dedi ki evet, hukuka aykırı işlemler yapıldı. Esasa girmeden usulden doğrudan beraat.
Fenerbahçe yönetimi ilk günden beri bu konuda çok dik durdu.
Evet, sadece Fenerbahçe yönetimi değil, taraftar da yani. Tabii, Fenerbahçe müthiş bir
bütün camiası,
sivil toplum örgütü oluştu bir anda yani. Müthiş bir
ve
şeydi,
kararlılık aldılar, vardı. Belki de bir iki sene sonra kamyonla para alacaklar. Hem UEFA'dan hem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan.
Bundan çok emin olamıyorum ben. Nasıl emin olamıyorum? Şimdi bu süreç bir yandan işlerken tabii ki Fenerbahçe bu konudaki dengelerini iyi sürdürmek ve dikkatli sürdürmek zorunda. Ve dolayısıyla ortaya verin bakalım şu tazminatları noktasında çıktığı anda karşısına nelerin çıkabileceği konusunda da bir hesap kitap yapıyordur mutlaka.
Mutlaka, tabii.
Yani bunu da hiç yabana atmamak gerekir.
Tabii yani orada da karşısında.
Mutlaka bir şey.
Ama ben şunu kastetmiyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Ben şimdi size şirkette hata yapmışız, çakayım şikeyi de görün gününü demek gibi bir durumdan değil, bahsetmiyorum tabii. Elbette ki. Ama bu hassas bir durum. Bu durumun hassasiyetinin ölçüsü de belki de şu. 2015'in önemli olayları anlamında konuşurken işi FIFA ve UEFA'ya da yaslandırabiliriz. Evet. Koskoca FIFA'nın, hep öyle diyoruz ya, evet, koskoca UEFA'nın başkanları 8'er yıl hak mahrumiyeti cezası aldılar. Niye? Usulsüz para trafiğinden. Yani hırsızlıktan halleden bunlar.
Evet, tabii canım, şimdi orada hep konuşuyoruz. Spor malzemesi üreten firmalar, gazlı içecek üreten firmalar, buna benzer büyük firmalar tabii ki dünya kupalarının, olimpiyatların nerelerde yapılması konusunda baskı yapıyorlar. Çünkü hiç giremedikleri ülkeler varsa oraya işte girmek için bu spor organizasyonları büyük aracı. Dolayısıyla hem FIFA başkanı hem UEFA başkanı bu işlere alet olmuş olabilir.
Olduklarını ayrıca sabit görerek sabit, FIFA'nın etik kurulu tabii ve KAS bu anlamda bir şeyi kesti. Cezayı kesti sonuçta ve bunların dönme ihtimalleri de yok. Yani zaten biletler 80 yaşına gelmiş. Onun hiç şansı yok. Öbürü 60 küsur yaşında.
60 küsur yaşında.
Fakat onun da 8 sene sonra kim öyle kim kala, tabii ki o ayrı bir süreç ama.
Platin'in zaten böyle bir şeye ihtiyacının da olmaması lazım. Yani hem isim olarak hem de geçmişiyle ilgili, ama tabii bilinmiyor insanlar neler yaşıyorlar.
Şimdi Platin'e her şey yapabilir gibi düşünebiliriz ama çok önemli bir detay söyledin Tahta abi. Şimdi Platin dediğin hani
semboldü,
vay be.
Semboldü ya tabii yani. Tabii.
Hala bazı maçlarındaki enstanteleri böyle belleğimizde gözümüz önünde. Buna yani 2 milyon franka tamah etti görünüyor. Ama bu 2 milyon değildir o.
Ben Ahmet Çakar'la bir maça gitmiştik Fransa'ya. O maçta televizyonda yorumcu olarak görev yapıyordu Platini. O gün tanıştık biz onunla. Benim mesela aklımda onunla tanıştığım o günü hiç unutmam. Çünkü bizim çocukluğumuzun, tabii yani gençliğimizin
idolü yani.
Öyle bir futbolcuydu yani.
Ama o da gitti. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Fakat bunu toparladığımız zaman 2006'daki Almanya'daki Dünya Kupası'nın yerini bulmayan bir para trafiği, yani illegal bir para trafiğinin ardından kararının çıktığı, olur kararının çıktığına ilişkin soruşturma başlatıldı ve millet orada patır patır istifa etmek zorunda kaldı yani.
Evet.
Ta bak 2006'ya gidiyoruz. Jennings diye bir adam 2007'de kitabını yazmış FIFA'nın Kara Yüzü diye. Daha da ilginci, daha sonra bunu da söyleyeyim Ali Kunak. 17 sene önce yani Blatter'in başkan olduğu seçimlerden sonra Johansson, eski UEFA başkanı, o da adaydı. Hı. Demiş ki kardeşim ben bu işi anlayamadım. Burada demiş delegeler satın alınıyor. Ülkeler satın alınıyor. Bu nasıl bir seçimmiş, ben çakamadım durumu.
Evet.
Deyip ta o zamandan adresi göstermiş. Ama onun kendi başkanlığı döneminde başkanlığa nasıl seçildiğini kimse konuşmuyor yalnız. Zincirleme birbirine bağlı bir trafikten bahsediyoruz. Evet, yani bu da böyle. Tabii futbolla ilgili bir noktayı daha değinelim. Ondan sonra biraz amatör şeylerden de bahsetmek istiyorum izin verirseniz.
Tabii.
Bizimle ilgili, Türkiye ile ilgili. Bir de Galatasaray'ın şampiyonluğundan bahsedelim tabii ki, değil mi?
Tabii.
Yani 2014-2015 yılı şampiyonu Galatasaray
oldu. Hamza Hamzoğlu'nun
ve Hamza Hamzoğlu'nun.
Hamza Hamzoğlu'nun bugün Hürriyet'te çok kısa bir şey vardı. Ben kötü hocayım diyor ama hocasız takım diyor. 3 kupa kazandı diyor. Bir de Trabzon'da Galatasaray Trabzonspor'u yendi diyor. Çok güzel bir gönderme var orada.
O evet ilginç sözler diye bir şey toparlamışlar galiba. O da onun içerisinde,
onun içinde vardı.
Yer alıyordu.
Çok güzel. Ben hala kötü hocayım ama diyor işte hocasız takım 3 kupa kazandı.
Senin görüşün nedir bu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili? Çok üç takım arasında tuhaf bir yarış oldu aslında finali.
Evet.
Ama son anda hamle edildi.
Genelde iki takım olurdu şampiyonla oynayan.
Evet.
Geçen sene Hamza Hamzoğlu bu işi başardı yani. Bu. Ne olursa olsun Hamza Hamzoğlu Süper Lig'de bir sezonda üç kupa kazanmış.
Bir de o çok dördüncü.
Çok az sayıda antrenörlerin arasında adını yazdı.
Bir de yani Akhisar takımını da PTT Ligi'nden Süper Lig'e getirmiş. Bir de o özelliği de var ayrıca yani.
Şu Bursa'ya gitmeseydi bence belki gönüllerde daha en üstteki yerini biraz daha muhafaza edecekti diye düşünüyorum ben. Yani
takım çalıştırmamalı mıydı demek
ki? Yani hemen gitmemeliydi belki. Biraz kenarda durmalıydı. Çünkü Bursa şu anda onun başarı performansı gösterebileceği düzeyde bir takım olarak görünmüyor bence.
Öyle mi? Ben de sanki toparlayabilecek bir kadrosu varmış gibi düşünüyorum ama.
Yani göreceğiz zamanla sen, göreceğiz bunu da.
Evet.
Ama geçtiğimiz iki maç oynadılar galiba. Bir kupa
4-0 oldu bir. Osmanlı maçını 4-0 kaybettiler.
O dipti yani artık.
O zaman
yani.
Dipti evet. Gerçi Hamza başlamamıştı.
Ersel'di. Kenarda duran.
O maçta Ersel.
Evet tabii ama bir teknik adama gel Bursaspor'un başına geç denirse şu aşamada hiçbir teknik adam ona hayır demez. Çünkü yeni bir statta görev yapacak.
Evet.
Ya başta da söyledik işte hiçbir teknik adam hiçbir kulüpten gelecek teklife hayır demez. Mümkün değil yani. Bu gençler birliği olsa Bursa Spor'da bu böyle.
Ya, hani bunu da biraz açayım. Şunu da demek istiyorum. Şimdi Gençler Birliği Ankara Gücü varken de aynı şey geçerliydi. Hatta Ankara Spor kendi sahasından önce 19 Mayıs'ta oynadı mı galiba?
Oynuyordu.
O da dahil. Şimdi hangi takımın iki maç yenilgiden sonra o protokol tribünün en üst sırasında 20 tane teknik direktörü görmedik.
Tabii hocam kesin.
Öyle değil mi?
Tabii.
Bunu kovacaklar belli ki.
Biz görünelim orada.
Evet, İlhan Cavcav da zaten yandaki locada oturuyor. O oraya giren çıkanlarla herkese merhabalaşıyor. Hangisini görecek acaba diye beklenmiyor mu?
Tabii.
Peki nerede dayanışma? Nerede bir arada olma?
Yani.
İbrahim Üzülmez denen adam yine ona. Onu Gençler Birliği'ndeki görevi süresince çok sıkı takip edeceğim bir gazeteci olarak. Bunu kesinlikle sözünü veriyorum. Şimdi hani nasıl geliyorsun göreve değil mi? Böyle geliyorsunuz. Dayanışma göstermiyorsunuz. Bağlılık göstermiyorsunuz. Çıkarınız neyse onun peşinde gidiyorsunuz. Evet. Yılmaz Hoca bütün antrenörlere ve futbolculara da ahlaksızlıkla suçlayarak eleştirmiş. Ama 26. takımı yani herkesin bir kendisine bakması gerekir diye düşünüyorum her halükarda. Yani futbolun işi bitmez.
Evet.
Böyle diyelim. Evet. Şimdi 2015'in hakemi kim diye soru sormayacağım elbette ki. Onun Cüneyt olduğu konusunda bir şeyimiz yok, tereddütümüz yok. Şimdi bir iki dakikada izin verirseniz Rio var 2016'da. Tabii ki 2015'te 2016'ya ışık tutacak bazı işler ortaya çıktı. Onların belki tanımlamasını yapmamız lazım. Takımlar nezdinde gidebilmek için kadın voleybol takımı pazartesi burada mücadele edecek. Erkek voleybol basketbol takımı bir turnuvaya girecek. Evet. Belki çıkabilirler. Bu hepsi olabilir ama şimdi bizim en çok üzerinde durduğumuz branşlardan birisi güreş. Şimdi bu Taha Akgül'le Rıza Kaya bir altın madalya umudu olarak, iki altın madalya umudu olarak Rio'ya göz kırpıyorlar.
Evet.
Ama özellikle Taha tabii daha çok. Ama bütün bunların içerisinde en çok ne ilgimi çekiyor diye kendi adıma önce konuşayım. Bir tane kızımız mı? Bir kızımız var. Zeynep Güneş.
Zeynep Güneş.
Evet. Ukraynalı,
Ukraynalı
o.
Ukraynalı, evet.
Çok başarılı. Yani iş yapacak görünüyor.
Kurbağalamada galiba onun şey, evet, branşı. Kurbağalama. Kurbağalama zannediyorum.
Kurbağalamada. 50 metre, evet, kurbağalamada dereceleri var. Evet. Ama benim daha çok dikkatimi çeken kim diye sorarsan Tansu abi. Bu kısa bir süre önce rekor kırarak, o da 50 metre kurbağalamada, Emre Sakçı.
Emre Sakçı.
Fenerbahçe, evet, kulübünde şey yapıyor, yüzüyor. 2 metrenin üzerinde boyu var. Ve hatta bütün başka kulüpler de onu transfer etmek için bayağı çabalıyorlar yoğun bir şekilde, ama öyle bir şeyi yok anladığım kadarıyla. Fenerbahçe.
Şimdi Zeynep garantiledi de Emre'nin durumu kesinleşmedi galiba da Rio için.
Evet, daha kesinleşmedi ama elemelerde, yani seçmelerde geçebilecek süreyi kazanmış
durumda.
Dolayısıyla gitme ihtimali oldukça yüksek, öyle söyleyelim.
Bir de yüzücü için 2 metre boy büyük avantaj.
Değil mi? Çok, tabii, çok,
tabii,
büyük,
tabii,
avantaj
çok yani, büyük avantaj.
Evet. Amatör branşlarda son olarak onu söyleyeyim, ondan sonra yayına izin isteyelim. En dikkat çekici işlerden birisi de bu, olumluluk anlamında değil tabii ki, Aslı Çakır Alptekin'in dopingini itiraf etmesi.
Etmesi, tabii.
Bizim altın madalyamız böylece gitmiş oldu. İkinci Gamze Bulut. Ali Kunak, sen hakemlerle ilgili hazırlık yaptın ama bunu bir dahaki programda yapacağız. Bir 2015 değerlendirmesi yapmış
olduk.
Şimdi
bu doping yapılırken bilinçli olarak mı yapılıyor? Hocalar mı veriyor? Sporcular kendi istekleriyle mi alıyor? Bunu kimse de söyleyemiyor yani.
Ben söyleyeyim Tansu abi.
Ortak değil mi? Herkes ortak.
Herkes ortak. Yani bir sporcunun tek başına bir doping ben alayım de şu ödülden gelen altınları götüreyim deme cesareti söz konusu değil. Bunu antrenörü iki türlü veriyor. Bir, bilinçli olarak kimseye çaktırmadan sessiz sakin bir şekilde hadi aslanım deyip veriyor. Ya da kızlar için de geçerli bu. Yani her gün sakal tıraşı olan bir kadın sporcuyu nasıl tanımlayabileceğiz?
Evet.
Değil mi? Bunun gibi bir şey. İkincisi, bunun işin içerisinde bazen federasyon başkanları da dahil oluyorlar. Organize bir iş çıkıyor. O yüzden WADA ve ilgili federasyonlar cezalarda antrenörlerin de mutlaka yer alması gerektiğinin özellikle altını çiziyor.
Bence antrenörlük diplomaları elinden alınmalı. Yani bu lisansları elinden alınmalı. Yani bunlar bence tahammüde girer yani. Öldürmeye tam teşebbüs gibi bir şey ya.
Aynen. Akdeniz oyunlarında en son Mersin'de yapılan nasıl bir kepazelik yaşadığımız herkesin hafızasında. Ama bir olimpiyat şampiyonluğunu böyle ucuz kaybetmeli miydik biz?
O tabii, o evet, şirkin bir olay yani. O
çirkin.
Değil, tabii.
Ve evet, hala savunuyorlar.
Savunacak hiçbir tarafı yok tabii.
Ödüllerini geri vermeleri gerekir. İAF oradan, yani kendi merkezinden ödüllerini geri alın diyor. Bizim kızımız da yedim onları, o yüzden ödeyemeyeceğim diye şey yapıyor. Hikaye anlatıyor tabii ki. Evet, programın sonunda Hüseyin Başaran'ı da rahmetli analım.
Ya, rahmetli, evet, analım Hüseyin
Başaran'ı.
Yılın
son ayında.
Evet, Hüseyin
TRT eski
sessiz, sakin, kimseyle tartışmayan, kimsenin arkasından konuşmayan, kimse için olumsuz bir söz etmeyen bir arkadaşımızdı. Çalışkandı, hiç yoruldum dediğini duymamışımdır Hüseyin'in. Verilen her işi yapmıştır. Allah rahmet eylesin.
Evet, yani bütün ölümler erken ölümdür.
Erken ölüm. Cemal Süreyya öyle demiş.
Değil mi?
Evet.
Bunun gibi bir şey. Onu da rahmetli almış olduk.
Evet.
Tansu abi teşekkür ederiz.
Ben
Tansu
teşekkür
Polatkan
ediyorum.
Ali Kunak teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki programlarda, bu yılda programımıza devam edeceğimizi hatırlatmış olalım.
Evet.
Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımında Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.